Ayrım 12. Sayfa 121. Günün ilk ışıklarında Nil Nehri kızgın bir lav akıntısı gibi ışıldıyordu. Duyulan tek ses atlarının nallarından yükselen gürültü ve hayvanların solumalarıydı. 7 kişiydiler. Orlando, El Mansur, Suriyeli aşçısı, iz sürücüsü, Fars yayları ve renkli tüylerle süslü mızraklar taşıyan 3 sakallı muhafız. 2 genç av leoparı uçarcasına yaylanarak önden gidiyordu. Öğle namazından önce büyük çölün kıyısında bulunan yassı bir dağa ulaştılar. Çadırlar kuruldu, içecekler dağıtıldı. İnsanlar ve hayvanlar yakıcı güneşten korunmaya çalışıyordu. Öğleden sonrasının geç saatlerinde av partisi başladı. Kara tenli izci, susuz bir vadide ceylan izleri fark etmişti. Leoparların boyunlarındaki tasmalara uzun deri kayışlar bağlandı. El Mansur, Orlando'ya Afrika'nın demir ağacı tahtasından yapılmış bir yay ve 4 ok uzattı. İlk atış sana ait. Talihin açık olsun. Üzerinde giysi olarak sadece bir bel örtüsü bulunan iz sürücü çıplak ayaklarla öne düştü. Mavi siyah teni bir filin derisi gibi kırışıklarla ve yarıklarla doluydu. Kısa adımlar ve ani baş hareketleriyle ürkütülmüş bir horoz gibi etrafta dolanıp duruyordu. Bazen yere diz çöküyor, burnuyla toprağa dokunuyor, dilini şaklatıyor ve gözlerini döndürüyordu. Dar vadi girişini kaplayan bir çakıl yığınının önünde durunca Mansur atından indi. Diğerleri de onu izlediler. Kayaların arkasına gizlenerek vadiye bakan Orlando, 400 adım kadar uzakta 11 hayvandan oluşan bir ceylan sürüsünün bulunduğunu gördü. "Dorka," dedi El Mansur, "Dorka ceylanları." Sonra adamlarına geri dönmelerini, vadinin arkasına dolaşmalarını ve leoparları ceylanların üzerine salmalarını emretti. Dorka ceylanları, ılgın ağaçları ve ünnap dikenleriyle çevrili bir su başında otluyorlardı. Erkekler, dişilere göre daha iri yapılıydılar. Kırılgan zarafetleriyle bu hayvanlar gerçekten de çok soylu yaratıklardı. Aradan yarım saat geçmeden ceylanlar huzursuz bir şekilde kıpırdanmaya başladılar. Yoksa yabancı bir koku mu almışlardı? Titreyen burun deliklerini vadinin öbür ağzına doğru kaldırıyorlardı. Az sonra heyecanla ayaklarını yere vurmaya başladılar ve ansızın hiç beklenmedik bir şekilde avına saldıran iki şahin gibi leoparların hayvanlara doğru koşmaya başladığı görüldü. Ceylan sürüsü dev bir sıçrayışla kaçmaya başladı. Büyük bir panik içinde son hızla vadinin çıkışına doğru koşuyorlardı. Orlando yayı germeye çalışırken onun yanından geçmek üzereydiler. Göğsü delinen bir erkek kumların arasına yuvarlandı. Arka bacağına bir ok saplanan bir başkası ise boş yere kaçmaya çabalıyordu. Bacağına saplanmış olan okun renkli tüyleri hayvanın her sıçrayışında hoplayan bir kızın saç örgülerindeki kurdeleler gibi dalgalanıyordu. Erkek ceylan silkinerek oktan kurtulmaya çalıştı ancak leoparlar üzerine atlamıştı bile. Açık havada yaktıkları büyük bir ateşin etrafına yerleşmişlerdi. Kızaran ceylan etinden nefis kokular yükseliyordu. Şeref misafiri olarak hayvanların yumurtaları Orlando'ya verildi. "Bu çöl gecelerine ihtiyacım var," dedi El Mansur. "İçinde yaşadığımız bu doğa sıradan bir çevreden ibaret değil. İnsan nasıl doğanın içinde yaşarsa doğa da aynı şekilde insanın içinde yaşar. Pek çok insan çölün ıssız, ölü bir yer olduğunu düşünür. Oysa Arapçada çöl anlamına gelen 100 tane sözcük vardır ve bunlardan hiçbiri terk edilmişliği, ölümü ifade etmez. Biz ona El Mataha, yolu olmayan yer, El Mafaze, zafer kazanılan yer veya Amyal, insanı içine çeken kum adlarını veririz. Çöl dış görünüş itibarıyla ne kadar ölü görünse de etrafına yaydığı ışıltı aynı derecede canlı ve yaratıcıdır. Arap çölü bir tohum hücresi gibi bir şeydir. Tarihimize olan etkisi tüm denizlerinkinden daha güçlüdür. Işıma alanında Asur, Babil, Fenike, Mina, İsrail ve Mısır uygarlıkları doğdu. Çölde 3 büyük dünya dini doğdu. Yahudi dini, Hristiyanlık ve Müslümanlık. Musa'nın 10 emri aldığı Sina Dağı, İsa'nın 40 gün boyunca oruç tuttuğu Ayartılma Dağı, Allah'ın Muhammed'le konuştuğu Hira Dağı hep çölün sınırları içinde bulunur. Kendisinden ve tartışılmaz kanunlarından başka hiçbir kudretin varlığına müsaade etmeyen tek tanrı fikrinin ortaya çıkması için başka hiçbir doğa çöl kadar uygun koşullara sahip değildir. Çölde yaylalar ve denizler gibi kendi kanunlarına sahiptir. Bu kanunlara göre tek ve tartışılmaz güç, kendisinden başkası değildir. Nasıl küçük bir deniz olamazsa, küçük bir çöl de asla olamaz. Canlılar burada her şeylerini ortaya koyma zorundadırlar. Sonları ise ölüm ya da yaşamdır. Burada fedailerin şiddetinden korkmuyor musunuz diye sordu Orlando. Hayır diye karşılık verdi El Mansur. El Mafaze'de kendimi sarayımda olduğumdan çok daha güvende hissediyorum. Zaten sana anlattığım hikayeyi bir an bile aklımdan çıkartmıyorum. İnsan asla kaderinden kaçamaz. O halde neden muhafızlarınız var diye sordu Orlando. Peygamber şöyle demiştir. Allah'a güven ama devenin bacaklarını birbirine sıkıca bağla. Fedailer neden sizi öldürmek istiyorlar? Bu çok uzun ve hakkında konuşmayı istemediğim karmaşık bir hikaye. Ancak meselenin benimle değil, işgal ettiğim makamla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Bana biraz fedailerden söz edin dedi Orlando. Haklarında ne biliyorsunuz? Bu çok daha uzun bir hikayedir. El Mansur ateşe birkaç odun attı. Deve tüyü battaniyeye sarındı ve gökteki yıldızlara baktı. Bu katil topluluğunun kurucusu ve efendisi olan Hasan Sabbah, dağın yaşlısı, kendisine imanın kutup yıldızı ismini veriyor. Düşmanları ise onu canavar, kan içici, şeytan olarak adlandırıyorlar. Taraftarları için o bir kuaim, bir mesih, haksızlığa uğramış bir azınlığın dahi ve ilahi lideri. Çölün kıyısında bulunan ve Şiiler tarafından kutsal kabul edilen Kum şehrinden geliyor. Ataları 12 imam inancına bağlı imanlı Şiilerdi. Hasan Sabbah ise kendisini İsmaili olarak nitelendiriyor. Yaşamının büyük kısmını Sünni üstünlüğüne ve Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Suriye'den Doğu Türkistan'a uzanan dev imparatorluğuna karşı mücadele etmekle geçirdi. Daima azınlıkta olduğu için güç dengeleri de daima rakiplerinin lehineydi. Bu nedenle Hasan Sabbah daha önce görülmedik çok özel bir savaş taktiği geliştirdi. Bana bu Mesih'ten biraz daha fazla söz edin. Nişabur'daki hukuk öğrenimi sırasında yakın arkadaş olduğu iki talebeyle alışılmadık bir anlaşma yaptı. Aralarında talih kimin yüzüne gülecek olursa o diğerlerinin de yükselmesi için elinden geleni yapacaktı. Bu üç arkadaşın en yaşlısı Selçukluların hizmetinde büyük bir devlet adamı oldu. Kendisine Nizamül Mülk ismi verildi ve iki sultanın emrinde şan ve şöhret peşinde koştu. Bu arada şüphesiz çok da zengin oldu. Diğer arkadaş Ömer Hayyam, şair ve bilgin olarak şöhret sahibi oldu. Nizamül Mülk onu sarayın müneccim başı yaptı. Ömer sultanın emriyle takvimde bir takım düzeltmeler yaptı. Bilimsel eserler kaleme aldı ve olağanüstü güzellikte şiirler yazdı. Uyku ne demek sevgilim, güller açtığı zaman. Hasan da Nizamül Mülk'e aralarındaki anlaşmayı hatırlatmakta gecikmedi. Böylece o da saraya alındı ve yüksek ücretli önemli görevlere getirildi. Ancak Hasan'ın başka hedefleri vardı. Sadık bir hizmetkar maskesinin altında düşmanlarını mümkün olan en yakın konumdan inceliyordu. Bu arada kendini tutamayarak o kadar ateşli konuşmalar yapıyordu ki arkadaşı Nizamül Mülk onu uyarma ihtiyacı duydu. Hayatınla oynuyorsun. Hasan ise ona şu şekilde cevap vermişti. Sadece ölümden korkmayan iki sadık adama ihtiyacım var. O vakit bu Türk köpeğinin günleri sayılıdır. Böylece Hasan İsmaililerin kalesi olan Kahire'ye gitti ve Halife Mustansır'ın egemenlik alanında 3 yıl kaldı. İsmaili kökenli Fatımi halifeliği onun için gerçek inancın merkezi, Selçuklu Türklerinin egemenliğine ve Bağdat'taki nefret edilesi Abbasi halifesine karşı savaşın köprü başıydı. Kahire'de bozulmamış İslam yaşanıyordu. Halifenin soyu doğudan peygambere kadar uzanıyordu. Bunun Hasan için ne kadar önemli olduğu, halifelik uğruna verilen mücadele esnasında tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Hasan Sabbah, tahtın meşru varisi Nizar'ın yanında yer aldı ve günümüzde fedailer diye tanınan Nizarilerin lideri oldu. El Mansur bir kez daha uzun bir ara verdi ve kadehini boşalttı. Aşağıda vadinin derinliklerinde vahşi bir köpek uluyordu. Devamı nasıl geldi peki? Hasan tüm halifelikte topladığı taraftarları kendi düşüncelerine uygun bir şekilde eğitmeye başladı. Söylenene göre insanlar üzerinde müthiş bir etki yaratan bir yapıya sahipmiş. kendine yeni taraftarlar bulmaları için adamlarını en ücra köylere bile gönderdi ve Nizariye tarikatı yağmur mevsimindeki bambu kamışlarından bile daha hızlı büyümeye başladı. Hasan'ın hedefi Nizar'ı tahta çıkarmak ve onun aracılığıyla iktidarı ele geçirmekti. Ancak bu faaliyetleri elbette ki Hasan'ın düşmanlarının gözünden kaçmadı. Selçuklular, bilhassa Nizamülmülk, Nizarilere karşı amansız bir savaş başlattılar. Hasan Sabbah'ın başına büyük bir ödül kondu. Dostlar düşman olmuştu. Hasan taraftarlarının himayesinde evden eve saklanmak suretiyle ıssız Deylem bölgesine çekildi. O zamanlar en azından 50 yaşlarında olan ihtiyar tilki, Hazar Denizi'nin güneybatısında uzanan bu topraklarda kendine emin bir sığınak aramaya başladı. Ve çok geçmeden de aradığını buldu. Alamut. Bu dağ kalesi bir kartal yuvası kadar yüksekte, sarp kayaların arasında bulunuyordu. Zapt edilebilmesi neredeyse imkansız denecek kadar zordu. Yanındaki adamların kale görevlilerinden birkaçını kendi saflarına çekmelerinden sonra Hasan, bu adamların yardımıyla içeri girmeyi başardı. Sahte bir isim altında kale halkının kalanını da Nizari davasına kazandı. Sonunda kendisini tanıttığı zaman kale tek damla kan dökmesine gerek kalmadan kendisine ait olmuştu. Kale komutanı Ali Attok ise yeni efendiyi tanımayı reddetti. Çünkü onun için Bağdat'taki Abbasi halifesinden başka ruhani ve Selçuklu ailesinden Sultan Melikşah'tan başka dünyevi efendi yoktu. Attok sadakati uğruna ölmeyi göze almıştı. Hasan Sabbah istese onu hemen oracıkta öldürebilirdi. Ancak bunu yapmak yerine ona Girduh ve Damergen kalesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Kağıtta şunlar yazılıydı. Attok oğlu Ali'ye Alamut kalesi karşılığında 3000 dinar ödenecek. Peygamber'e ve ailesine şükürler olsun. Kumandan bu mektubu almaya yanaşmadı. Kendisiyle alay edildiğini düşünüyordu. Vali sultanın en sadık hizmetkarlarından biriydi. Üzerinde aşağılık sözler yazılı olan bu paçavrayı ona verdiği takdirde kellesinin derhal uçurtulacağından emindi. Hasan Sabbah ise ona şöyle karşılık verdi. Yaşamını garanti ediyorum, paranı alacaksın. El Mansur kadehleri doldururken Orlando dayanamayarak sordu. Parasını alabildi mi peki? İnanmayacaksın ama evet. Vali mektubu birkaç kez yüksek sesle okudu. Bu arada Ali Attok başına geleceklerin düşüncesiyle titriyordu. Sonra kağıdı öptü ve şöyle dedi. Tek sığınağımız Allah'tır. Bu mektup 3000 dinardan daha değerli. Ona bu meblağın iki katını verin. Ali Attok, valinin uzun zamandan beri Hasan Sabbah'ın gizli taraftarlarından biri olduğunu bilemezdi ve Alamut gerçekten de kendisi için ödenen ücrete değerdi. Kalenin ele geçirilmesiyle birlikte Nizari İsmaililerinin kudreti bir anda müthiş boyutlara ulaştı. Fedailerin gerçek hikayesi Alamut'la birlikte başlar. Diğer kaleler teker teker ellerine düşüyordu. Artık Sünnilere ve özellikle de Selçuklu adı verilen yabancıların egemenliğine karşı mücadele başlayabilirdi. Fedailer tüm dünyaya korkunun ne demek olduğunu öğrettiler. İlk kurbanları, kimdi sence? Bir zamanlar Hasan Sabbah'ın ya da Alamut'un zaptından sonra dağın yaşlısının en iyi dostu olan Nizamülmülk. Sultan ile Nizamülmülk her zamanki büyük mahiyetleri eşliğinde İsfahan'dan Bağdat'a gidiyorlardı. Nihavend yakınlarında mola verdikleri bir esnada derviş kılığına girmiş olan bir fedai vezire yaklaştı. Bir hançerin ışıldadığı görüldü ve gırtlağı kesilen Nizamülmülk oracıkta öldü. Fedai kaçma girişiminde bulunmadı bile ve sultanın muhafızları tarafından parça parça doğrandı. Fedai isteseydi Sultan Melikşah'ı da öldürebilirdi. Ancak ilk bertaraf ettiği rakibinin eski dostu olması dağın yaşlısı için çok önemliydi. Sultan vezirinden sonra sadece birkaç gün yaşayabildi. Çıktığı bir av partisinde muhafızlarının arasında yüksek ateşten öldü. O Türk köpeği için hançer kullanmaya değmez diye yazıyordu bu cinayeti de üstlenen dağın yaşlısı. Ayrıca tehdit savurmaktan da geri kalmıyordu. Gerçek inanca karşı çıkmaya cüret edenlerin tümünü aynı son bekliyor. Çünkü Kur'an'ın 2. suresinde 193. ayette şöyle der. Fitne kalmayıp, yalnız Allah'ın dini ortada kalana kadar onlarla savaşın. Alamut'ta bulundunuz mu hiç diye sordu Orlando. Ben. Alamut'ta mı? Bu ne biçim soru? Sen cehennemde bulundun mu hiç? Oraya gönüllü olarak gitmeyi kabul edecek bir kişinin bile bulunacağını sanmam. Dağın yaşlısını boş yere asaffa, kan dökücü olarak adlandırmıyorlar. Peki nasıl oluyor da adamları en küçük bir korkuya kapılmadan onun için kendilerini kurban ediyorlar? Bu sır bugüne dek pek çok kimseyi meşgul etti. Şeytanla işbirliği ettiği söyleniyor. Buna inanıyor musunuz peki? Belki de bir ilaç kullanıyordur. Bir ilaç mı? Neden? Fedailere haşhaşi denildiğini biliyor musun? Onların bu cinayetleri haşhaş hülasasından elde ettikleri bir zehrin etkisinde işledikleri söyleniyor. Çünkü aklı başında bir insanın kendisini göz göre göre feda edebileceğine pek az kimse inanıyor. Bu kadar körlemesine bir iman insanları korkutuyor. Hasan Sabbah'ın adamlarını şeytani bir iksirle birer ölüm meleğine dönüştürdüğüne inanmak daha kolay. Yani esrar mı içiyorlar? Nasıl olur? Haşhaştan elde edilen esrar insanı uyuşturur ve tepki verme yeteneğini azaltır. Bunlar da bir suikastçının en son ihtiyaç duyacağı özelliklerdir. Fedailerin esrar bağımlısı olduklarına inanmıyorum. Ama yine de birçok uyuşturucu zehrin karışımından elde edilen öyle ilaçlar vardır ki insanlara doğaüstü güçler kazandırabilme özelliğine sahiptirler. Sizin bildiğiniz böyle bir ilaç var mı? Kimya Assa'da, mutluluk iksiri. Bu ilacı denemek isterdim. Arzun yerine gelecek.